Ayrım 24.
Makalede, hani ya sabahları Bağbali Caddesi'ndeki dükkanların önünde durmak mutadında, alışkanlığında, olanların görmeye alıştıkları uzun saçlı bir şair vardır, mukaddimesiyle, girişiyle başlanıyordu. O vakit Ahmet Cemil o kadar vazı, açık, fakat gülünç bir surette tasvir olunuyor, anlatılıyor. Başı ile, kollarıyla, saçlarıyla, bütün kıyafetiyle, cismaniyetiyle, vücuduyla öyle alay ediliyordu ki hiddetinden gözlerinin beyazına kadar dudaklarının arasından Raci dedi. Bu makalenin Raci'nin eseri olduğunu zaten hepsi anlamışlardı. Hatta şimdiye kadar Raci'nin yazdığı şeyler içinde nispeten yine bunun en muvaffak, en başarılı eseri olmak lazım geleceğine biraz evvel Sait hüküm vermişti. O vakit Ahmet Cemil'in gözleri bulandı. Şimdi etrafında bulunanlardan sıkılıyor, ne gazeteyi bırakabiliyor, ne de bir şey söylemeye kuvvet buluyordu. Okuduklarını bir bulut arkasından görerek, birçok yerlerini anlamayarak devam etti. Ahmet Cemil tamamen tasvir edildikten sonra bu şairin, Frank gazetelerinde kapıcılara mahsus romanları tercüme etmekle kudreti malum olan, bilinen bu şairin, bir gün şiir aleminde, dünyasında bir başkalık vücuda getirmek illetine musab, bir başkalık oluşturmak hastalığına tutulmuş olduğundan bahsediliyor. O hırsızın kızı filan filan gibi tercümeleri yüzüne vurulduktan, o tercümelerde ihmal yahut terkip, tamlama, hatası neticesiyle kalmış yanlışlar büyük bir takayyüt ve ihtimamla, özenle toplanılıp, onun edebi iktidarına, edebiyat gücüne birer bürhan, kanıt olmak üzere tadat edildikten, sayıldıktan, sonra bütün nazma dair nazariyeleri, şiire dair bütün kuramları, türlü gülünç tahriflerden, saptırmalardan geçirilmiş, en lakayt, ilgisiz olanları bile edebiyat namına kızdıracak mutik, komik bir tarzda tarif edilmişti. Ahmet Cemil'in şimdi hiddetinden dişleri kilitleniyor, yumrukları sıkılıyordu. Sonra o müsamere, Raci makalesinin bu faslında, bölümünde bütün davetlileri tetkik edilmeye layık bir malul dimağın garabetlerini temaşa ile, incelemeye değer sakat bir beynin garipliklerini seyrederek, eğlenmeye gelmiş olmak üzere tasvir ediyor, sonra Ahmet Cemil'i sofranın üzerine çıkartıyor, ona Galata'da Afrika, Amerika tiyatroları sahnelerinde görülen soytarılara mahsus Eda ile eserini okutuyordu. O vakit eserin güya ötesinden berisinden misal olarak irat edilmiş, örnek olarak verilmiş. Parçalar geliyordu. Ahmet Cemil bunları okuyamadı. Kendisine mahsus beyan ve nazım tarzının bu zelil tahriflerine tahammül edemedi. Kendisine özgü ifade ve şiir biçiminin bu aşağılık saptırmalarına dayanamadı. Makalenin sonlarına bakmak istedi. Nihayet orada kendisini huzar, orada bulunanlar tarafından bir iskemleye oturtulmuş, yukarıya kaldırılmış ziyafet odasının etrafında kahkahalarla gezdirilmiş gördü. Raci bu makaleyi bütün köhne, eski, bir lisan tarzının süsleri olan secilere, teşbihlere, cinaslara, iphamlara, düz yazı kafiyelerine, benzetmelere, kelime kafiyelerine, kapalı sözlere, boğmuş, türlü müstehcen, yakışıksız, imalarla doldurmuştu. Ahmet Cemil bunu bitirdikten sonra bir çamur deryasına düştükten sonra kalabalığın içinde ayağa kalkarak etrafına bakanlara mahsus perişan bir hal ile bir arkadaşının tahkir edildiğini görmekten gizlice memnun olmakla beraber bir acı karşısında duyulan tesirden hali kalmayan, uzak durmayan çehrelere göz gezdirdi. Ah, şu dakikada Hüseyin Nazmi'ye ne kadar muhtaçtı, kendisini yalnız onun anlayacağından emindi. Eğer şu dakikada burada olaydı, bu dört sütunluk zehrin acısını onun yanında ağlayarak dökmekten ne büyük teselli duyacaktı. Kendisine en evvel Fatin Dilaver Bey takarruf etti, yaklaştı. Bu kadar kıskanıldığınıza memnun olmanız lazım gelir itikadındayım, görüşündeyim, dedi. Onun bu sözü hepsine cesaret verdi. Artık Raci'nin bayağılığından, terbiyesizliğinden bahsolundu, kelimelere, tabirlere takayyüt edilmedi. İfadelere özen gösterilmedi. Fakat bunlar Ahmet Cemil'i tesliyete, avutmaya, hizmet edemedi. Etrafında ibzal ile bolca saçılan bu muhip, dost, sözlerde bir soğukluk, bir sahtelik duyuyor, demin bu adamların şu makaleyi dinlerken eğlenerek güldüklerini düşünüyordu. Şimdi şurada kendisine yaranmaya lüzum gören bu adamlar o dört sütunluk tahkirden, aşağılamadan, gülmek hevesinin duyarlarsa ya kendisine uzak olanlar, bütün gazete okuyanlar ne yapacak? Demek şimdi bütün kıraathanelerde, kahvelerde, sokaklarda kendisi için gülünüyor. Bilmeyenler bilenlerden bu şair kim olacak diye soruyorlardı. Ahmet Cemil derin bir keselan, bitkinlik duydu. Ta ciğerlerinin ortasında bir şey yırtılıyor zannetti. Demek kendisinin hayatta gaye, amaç olarak sevdiği, vücuda getirdiği bu eser şu dakikada herkesi güldürüyor, eğlendiriyordu. Evet, herkesi. Nagihan, ansızın, bu herkesi tabirinden bir çehre ayrıldı. Lamia, birden nazarından bütün halkın ehemmiyeti düştü, zihninin içinde yalnız Lamia kaldı. Bunu Lamia da görecek, o da gülecek, diyordu. Sonra yine kendi kendisini temine çalışıyordu. Hayır, gülmeyecek, bunun ne kadar haksız olduğunu anlamaz mı, hissetmez mi? Hatta benim için acıyacak, belki hiddetinden bu mülevves, kağıt parçasını yırtacak. Bu son ihtimal üzerine insanlarda kendilerine merhamet edildiğini, acındığını duydukları zaman hasıl olan, ortaya çıkan, lezzete şebih, benzer bir şey hissediyor, onun tarafından merhamete şayan, değer, görüleceği ümidiyle tatlı bir ağlamak arzusu duyuyordu. Bir aralık Mazhar Feridun Bey, "Biraz da dostlarınızın yazdıklarını okuyunuz," dedi. Ahmet Cemil hayretle baktı. Matbuat aleminde, basın dünyasında dostlar da olur mu imiş? Onlar da bir arkadaşı takdir ederler mi imiş? Beğenir mi imiş? Demek istiyordu. Yazıhanenin üzerinde darmadağınık duran gazete yığını arasından Peyam-ı Cihan nüshasını, sayısını buldular. Kendisine uzattılar. Fakat artık aldığı yaradan sonra devayı istihfaf eden mecruhlara mahsus bir istina nazarıyla, tedaviyi alaya alan yaralılara özgü bir hal ile gazeteyi almadı. Yalnız Mazhar Feridun'a teşekkür ederim dedi. Bugün hiç kimseyle konuşmaya tahammül edebilecek bir halde değildi. Yalnızlığa şiddetli ihtiyacı vardı. Matbaada kendi odasına kapandı. Öğle vaktine kadar orada kapısını sürmeleyerek sedirin üzerine uzandı, düşündü. Raciye hiç mukabele etmemeye, karşılık vermemeye, hatta kendisine tesadüfünde, rastladığında bir şey vaki olmamışçasına muamele etmeye, bir şey olmamış gibi davranmaya karar vermiş idi. Raci için en büyük cezanın onun husumet asarına, düşmanlık eserlerine karşı lakayt davranmaktan ibaret olduğuna hüküm veriyordu. Fakat hakikatte şu demin kanını kurutan bir sahife dolusu tahkiri lakayt telakki edebilmeye, aşağılamaya, ilgisiz kalmaya kuvvet bulamıyordu. Nazarında bütün emellerinin muhassalası ehemmiyetine haiz, bütün arzularının elde edilen tek neticesi olma önemine sahip olan eserinin henüz intişar etmeden, yayımlanmadan, üzerine dökülen bu tahkir çirkabı, bu hakaret çirkefi, hülya kanatlarında mühlik bir ceriha, öldürücü bir yara açmış idi. Kendi kendisine, "Ah hülyalarım, hayallerim," diyordu. Şimdi İkbal, matbaa, eseri, eniştesi, bütün bu yaralar hepsi birden kanamaya başlamıştı. Bir aralık yine kendi kendisine kuvvet verir, bir muvaffak olma azmiyle ayağa kalkar, zihninden cesaretini kırarak geçen fikirleri kovmak istiyormuşçasına silkinerek, niçin fütur getirmeli, bezmeli? Bir hasudun, kindarın, hükmüne bir hayatın esas gayesini feda edecek kadar zaaf, zayıflık, sahibi miyim derdi. Bir aralık odasının kapısına vuruldu. Bir ses, Ahmet Şevki Efendi sizi bekliyor dedi. Matbaanın son ıslahatı, düzenlemesi esnasında idare memuruyla karar vermişlerdi. Öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. Ahmet Şevki Efendi bir nezaret ve intizam takayyüdüyle, bir gözetim ve düzen bağlılığıyla odasında bir kısmı muattal duran, kullanılmayan bir dolabın alt katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri, peşkirler, su kadehleri, tabaklar, çatallar, bıçaklar koymuş. Her gün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamayı adet etmişti. Ahmet Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti, odasından çıktı. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanına kurmuş, arkadaşını beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış 6 şişin ateş üzerinde latif biberli, kokulu dumanlar içinde cızladığını seyrediyordu. İki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lakırdı, söz söyleyemediler. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye taalluk etmesi tabii idi. Makaleyle ilgili olması doğaldı. Ahmet Şevki Efendi nihayet, ''Ne kadar teessüre meyyal, üzülmeye eğilimli, adamsın.'' dedi. ''Bilakis kendimi pek metin, dayanıklı, buluyorum. Bugün benim yerimde başka biri olaydı, hiddetinden çıldırırdı.'' İdare memuru bu cevap ile kanaat etmemiş, yetinmemiş, göründü. ''Keşke sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de nefsini böyle meyusiyete, ümitsizliğe teslim etmesen.'' Ahmet Şevki Efendi'ye göre pek ince olan bu mütalaa Ahmet Cemil'e hayret verdi. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir muhabbetinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Ahmet Şevki Efendi de kendisini merhametle dolu bir nazarla seyrediyordu. İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde sıcak bir muhabbet havası içinde saran bir incizap hasıl oldu. Çekim oluştu. Bu bir saniye içinde Ahmet Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe tevdi etmek, emanet bırakmak, isteyip de muvaffak olmadığı, başaramadığı hislerini bu adama sadeliğiyle, saffetiyle, temizliğiyle, etrafını çevirenlerin hepsine müreccah, tercih edilir, olan Ahmet Şevki Efendi'ye dökmek ihtiyacını duydu. ''Beni meyus eden yalnız o değil, sabrınız varsa dinleyiniz.'' dedi. Evvela kardeşinden bahsetti. Akşam validesine söylemeye cesaret edemediği korkularını izah etti. Açıkladı. Eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. Sonra matbaa dedi. Ahmet Şevki Efendi şimdi önlerinde duran sahanına çatalın ucuyla dokuna dokuna dalgın bir vaziyette, şekilde dinliyordu. Matbaa kelimesini işitince eliyle kâfi dedi. O ciheti, tarafı ben sana anlatacağım. Başka? Ahmet Şevki Efendi arkadaşının başka dertlerini soruyordu. O zaman Ahmet Cemil kızararak, tereddüt ederek Lamia'yı, eserini anlattı. Bu iki hülyanın yek diğeriyle irtibatını izah etti. Bu iki hayalin bir diğeriyle olan bağlantısını açıkladı. Artık yemeklerini bitirmişlerdi. Ahmet Şevki Efendi bir kadeh suyu süze süze içtikten sonra kırkık bıyıklarını elindeki peşkirle kuruladı, iskemlesini biraz çekerek keten yeleğini gevşetti. ''Bu son dertler bir şey değil.'' dedi. ''Senin eserine itimadın, güvenin. Var mı? Bana ciddi söyle.'' Ahmet Cemil bütün ruhunun kuvvetiyle ''Pek ziyade.'' dedi. ''O halde eserini bastırırsın. Lamia'yı da gidip biraderinden istersin. Ona da benim itimadım var.'' Ahmet Cemil utanmasaydı Ahmet Şevki Efendi'nin boynuna atılarak o kırmızı yüzünü şapır şapır öpecekti. Fakat idare memurunun son sözleri sevince imkan bırakmadı. ''Lakin kardeşine ait olan dert pek büyük.'' Bu büyük kelimesi Ahmet Şevki Efendi'nin ağzında başka bir ehemmiyet, önem alıyor, daha ziyade büyüyordu. İdare memuru nihayet endişeli zamanlarına mahsus vaziyetiyle iki parmağının ucu ile burnunu kaşıyarak dedi ki, ''Asıl fenalığı kardeşin o çapkın herifin nasıl hükmündeyse senin de matbaadan dolayı öyle esaret, boyunduruk, altına girmiş olmaklığında görüyorum.'' O bu esareti kabul etmemek istedi. ''Niçin onun esiri olayım? Matbaadan istersem şimdi her alakayı, ilişiğimi kesemez miyim?'' İdare memuru çok tecrübe görmüş adamların henüz her şeyi mümkün görecek kadar genç olanlara karşı kullandıkları tebessümle ''Zavallı çocuk'' dedi. ''Evi ne yapacaksın? Makineler ne olacak?'' Ahmet Cemil bir türlü idare memuru kadar işi fena göremiyor, meseleyi o kadar kötü bulamıyordu. O vakit iki arkadaş bütün ihtimalleri tetkik ettiler, incelediler. Ahmet Şevki Efendi farz ettiği, varsaydığı tehlikeleri izaha çalıştı. Nihayet en sonunda Ahmet Cemil matbaada mevkiinin vahametini, durumunun kötülüğünü daha ziyade anlamaktan korktu. Artık bahsi biraz evvel neticesiz bırakılan İkbal'e irca etmek, döndürmek istedi. O zaman Ahmet Şevki Efendi, kardeşine ait olan derdin tesviyesi, düzeltilmesi, matbaadaki işin tesviyesiyle mümkün olabilir. Evvela eve, makinelere birer çare bulalım, sonra kardeşini tatlik ettiririz, boşattırırız. Niçin öyle bakıyorsun? Başka bir çare mi var? Ahmet Cemil bahsi daha ziyade takip etmek istemedi. Zavallı hülyaları, onlar bu sefil hakikatlerden, zavallı gerçeklerden ne kadar uzak kalmışlardı. Bu gece Ahmet Cemil'in nöbetiydi. Bugün eniştesi matbaaya hiç uğramadı. Ahmet Cemil korkulu bir muvaciheden, yüzleşmeden kurtulduğuna seviniyordu. İdare memuru ile Sait ve Sayıp gittikten sonra büsbütün yalnız kaldı. Matbaada ancak nöbetçi mürettiplerle, dizgicilerle, makineciler vardı. Kendi odasına girdi. Bu akşam artık bir karar vermeye azmetmişti. Ne olursa olsun bu karışık işe, şu müpem vaziyete, belirsiz hale bir netice vermek istiyordu. Eniştesiyle devam edebilmek artık mümkün değildi. O halde evi kurtarmak, makineleri ona bırakmak lazımdı. Yahut makineleri alsa, mesela Peyami Cihan matbaasıyla bir mukaveleye, sözleşmeye girişse, bir matbaa sahibi olabilmek emelinden mümkün değil hülyasını ayıramıyor. Yapabileceği şeyleri zihninde tetkik ettikçe kalbi hep şu son tesviye çaresine temayül ediyordu, yöneliyordu. Bir aralık aşağıya makineler dairesine inmek, onları bir kere daha görmek istedi. Merdiveni yarı tenvir eden, aydınlatan, kırık şişeli bir asma lambanın ziyası, ışığı ile trabzanı, merdiven parmaklığını tuta tuta indi. Buzlu camı üstünde, içeriye girmek memnudur, yasaktır. İhtarı görünen kapıyı itti, makineler dairesine girdi. Litografya, taş baskı, makinesi ta dipte üzerine yelken bezinden örtüsü çekilmiş duruyordu. Ahmet Cemil en evvel onu bir muhabbet nazarı ile selamladı. Dünyada yegane servetim, tek hazinem, diyordu. İlerledi. Buraya ne vakit girse, yağ, petrol, kağıt mürekkep kokusundan toplanma, ekşi havasından garip bir haz duyardı. Ciğerinin bu havayı teneffüse muhtaç olduğunu, bu alemden çıkacak olursa kanının kuruyacağını zannederdi. Ötede baş mürettip makinenin üzerine eğilmiş, bir arkadaşının tutuverdiği el lambasıyla gazetenin son tasihlerini, düzeltmelerini yapıyor, bir kenarda makineci esniyerek tasihlerin bitmesini bekliyordu. Ahmet Cemil'i görünce hepsi başlarını çevirdiler. Sonra baş mürettip, "Şimdi bitecek efendim," dedi. Yine 10 yaşından beri parmaklarının ucunda efkarı, fikirleri, çözüp bağlamakla yorula yorula harap olan vücudunu makinenin soğuk safhasına, yüzeyine eğdi. Tahammül edilmeyecek bir vaziyetle kokulu lambanın pis havasının donuk ziyasıyla şuradan bir nokta çıkarmak, öteye bir virgül koymak için sabırsızlıktan, üzüntüden, yorgunluktan ciğerleri göğsünün içinde darlaşarak elinde cımbız cenkleşmeye başladı. Ahmet Cemil bu müşkül sanatın bütün yorucu, üzücü rengine pek vakıftı. Savaşını çok iyi bilirdi. Onun için mürettipliği muharirlikten, dizgiciliği yazarlıktan zor bulur, bu zavallılara derin bir merhametle acırdı. Bütün gün ayak üzere, 400 şu kadar hücreye zihnini taksim ederek, bölerek, efkarı parça parça, harf harf toplayıp dağıtarak, ilerlemez, bitmez bir işte sürat, hız göstermek, parmaklarını zihnine yerleştirmek için içi içine sığmayarak, çabuk yapmak isteyip de yapamamaktan gelen bir sinir buhranıyla, kriziyle hastalanarak, parmaklarının ucunda fikirlerin çözülüp dağılmasından yavaş yavaş zihnine bir perişanlık gelerek işleyen bu sanat adamlarına mahsus bir muhabbeti, ayrı bir sevgisi vardı. Bazı defalar tasih esnasında bulundukça onlara bakamazdı. Satırları gevşetmek, yanlış kelimeleri, harfleri birer birer ayıklamak, yerlerine doğrularını koymak, o binlerce mini mini şeyler içinde cımbızın ucu ile gezmek, bazen bir müşkül yere tesadüf etmek, zor bir yere rastlamak, sıkışmış bir satıra bir fazla kelime ilavesi için 20 satırı yerinden oynatmak, yek diğerine aktarmalar yaparak bu madenden mahlukları arzuya itra etmek, uydurmak. Bütün bu şeylerin nasıl kan kurutucu bir cenk olduğunu düşündükçe hayatlarını hayatları bahasıyla karşılığında kazanan bu adamlara acır, onları pek ziyade merhamete şayan, değer bulduğu için severdi. Ahmet Cemil bir şey söylemiş olmak için "Yarım saate kadar biter mi?" dedi. Başmürettip "Şimdi ilk müsait gönderirim." cevabını verdi. Son tasdihler yapıldıktan sonra gazeteyi basmaya başlamadan evvel bir nüshasını nöbetçi muharrir tasdih edilmiş nüsha ile tatbik ederdi, karşılaştırırdı. Bu gece onu bekliyordu. Geri döndü, cam kapıyı açtı, merdivenden yukarı çıkıyordu. Merdivenin ta ilk kademesinde, basamağında, trabzanı tutulmuş, başını oraya dayamış bir siyah gölge gördü. Raci, kendi kendisine, "Sarhoş, şimdi bunu ne yapmalı?" dedi. Tekrar geriye döndü, makineciyle yamaklardan birini çağırdı. Onlar taaccüp etmediler, şaşırmadılar. Matbaada herkes Raci'nin bu haline alışmıştı. Onu tutup yukarıya çıkarırken bir aralık makineci, "Bir haftadan beri 4-5 keredir böyle geliyor," dedi. Ahmet Cemil kendi kendisine, "Benim bulunmadığım geceler demek oluyor," dedi. Bu gece Raci'ye görünmemeyi tensip etti. Uygun gördü. O da kendisini görebilecek bir halde değildi. Ahmet Cemil'in odasına sedirin üzerine yatırdılar. Ahmet Cemil bu geceyi Heyeti Tahririye, yazı kurulu odasında bir köşeye büzülmekle geçirmeye karar vermişti. Matbaa sabaha kadar Raci'nin ciğerlerini söken öksürüğü ile sarsıldı. Bu sabah Sayıp Ahmet Cemil'i orada görünce "Galiba gene içeride," dedi. Ahmet Cemil başıyla "Evet," cevabını verdi. Sayıp odaya girdi. 5 dakika sonra tekrar Ahmet Cemil'in yanına avdet etti. Döndü. "Raci sarhoş değil, fena halde hasta. Ateşler içinde yanıyor," dedi. Ahmet Cemil sarardı. Bu adam hakkında duyduğu nefretle beraber ona acımaktan nefsini alıkoyamamıştı. Sayıp'in bu sözü üzerine bir gün Ahmet Şevki Efendi'nin haber vermek istediği fena netice aklına geldi. O vakit her türlü kinini unutarak bu hasta adamın yanına gitmeye karar verdi. Sayıp'la beraber içeriye girdiler. Raci gözlerini açıp baktı. Sonra yalnız bir saniye için uyanmış da tekrar derin bir uykuya dalmış gibi tekrar kapadı. Sayıp yalan söylememişti. Ahmet Cemil Raci'ye bir şey söylemek istemedi. Yavaşça Sayıp'e "Bir tabip, doktor getirmeli," dedi. O vakit düşündüler, tanıdıklarından birine adam göndermek için hatırlarından geçen isimleri tekrar ettiler. Nihayet ittifak hasıl oldu. Biri üzerinde karar kıldılar. Nedim gelmiş, bugün babasına müteallik, babasıyla ilgili fena bir şey olacağı hissiyle kapının etrafında dolaşıyordu. Eczaneye onu saldılar. Ahmet Şevki Efendi gelip Raci'nin hastalığı haberini alınca omuzlarını silkti. "Yalnız bugün hasta değil, çoktan beri hasta, fakat bugün yatağa düşecek demek oluyor," dedi. Tabibin muayene neticesi idare memurunun hükmünü teyit etti, doğruladı. Ahmet Cemil'e, "Şu haliyle benim nazarımda mahkumdur," dedi. O vakit bütün arkadaşları düşündüler. Ahmet Şevki Efendi'nin riyaseti altında, öncülüğünde bir çare aradılar. İdare memuru hastaneye diyordu. Hastane, bu kelime Ahmet Cemil'de pek ağır bir tesir hasıl ediyordu. Fakat başka bir çare, zevcesiyle, hanımıyla şu halinde barışıp bu müşkül hastayı o zayıf, aciz kadına tahmil etmek, yüklemek, her ikisini de öldürmek demekti. Lakin hastane, buna bir türlü karar vermek için cesaret edemiyorlardı. Nihayet Sayıp, "Acaba orada hususi, özel bir odaya yatırtamaz mıyız?" dedi.